Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Sizi sevgi ve saygıyla selamlayarak programımızı bu hafta açıyoruz. Değerli dinleyiciler, 15. asırda kurulan Edirne Sarayı'nın Harem-i Humayun'unda şehzadeler için bir mektep vardı. Şehzadeler Mektebi. 19. asrın sonunda yıkılmıştır bu Osmanlı Sarayı. Burada Şehzadeler Mektebi, Harem Ağları Dairesi'ne bitişik olan Harem Kapısı Aralığı'nın üst katındaydı. İki oda, bir sofa, memşa ve abdesthaneden müteşekkil bir daireydi. Memşa, avamın memişhane dediği tuvalet demektir. Memşa, yürünerek gidilen yer manasına gelir. Vaktiyle helaya memşa denirdi. Bu Şehzadeler Mektebi'nin odalarının alçı kabartmalar ve kalem işleriyle bezendiği, yaşma çini kaplı bir ocağı bulunduğu bilinmektedir. Küçük yaşlardaki şehzadeler bu dairede hususi hocalardan ders görürlerdi. 15. asrın ikinci yarısından sonra İstanbul fethedildi ve burada yeni saray kuruldu. Bu saray Edirne Sarayı model alınarak inşa edildi. Önceleri sadece yönetim için düşünülen sarayın harem dairesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi Hürrem Sultan'ın yeni saraya taşınmasıyla hizmetli sayısı arttığı için yeni bölümler gerektirdi. Siyahi ağalar yani harem ağaları ve cariyelerin avlulu ve koğuşlu sistemi işte bu devirde yapıldı. Haremdeki mesuliyetleri içinde şehzadelerin terbiyesi de bulunan Darüssade Ağası'nın dairesi bu vazifesine uygun olarak hizmetler bölümünün en büyüğü ve en muhteşemi idi. Üç katlı olan binanın üst katı Şehzadeler Mektebi'ne ayrılmıştı. Bu daire Topkapı Sarayı Haremi'nin 1665 yılında geçirdiği yangında harap oldu. Yeniden onarılarak bugünkü biçimini aldı. Daire bir sofa ile iki oda, bir memşa ve abdesthane ile aynı Edirne Sarayı'ndaki Şehzadegan Mektebi gibidir. Sofadan ders odasına geçilen kapının yanında asılı 1666 tarihli Kabe tasvirli çini pano, yangından sonraki tamiri vesika olarak bize arz etmektedir. Bu panodaki besmele yazısıyla Kabe tasviri genç şehzadelere ve sultanlara hem İslamiyeti hem de mektebin ciddiyetini anlatıyor gibidir. Sofadan girilen Şehzade Mektebi'nin okuma odası çok süslüdür. Uzun dikdörtgen mekanın üzeri iki yanı tekne tonozlu bir kubbeyle örtülüdür. Giriş kapısının karşısında mermer üzerine işlenmiş kabartma gül buketleriyle bezeli bir ocak yer alır. Baş pencereleri renkli vitraylıdır. Duvarların bazı yerlerinde Edirnekari dolaplar görülür. Saray çocukları 19. asrın ortalarına kadar İşte bu mektepte ders görmüşler. Saray çocuklarının ilk terbiyesi ve tahsili Şehzadegan Mektebi'nde aldıkları anlaşılıyor. 17. asırda Enderun'da yaşamış olan Boboyus, şehzadelerin sancağa çıkmadan evvel Enderun'da tahsil ve terbiye görmeleri ve daha önce sarayda yükselenlerin geçtikleri merhalelerden geçmeleri için Şirvan'a alındıklarını söylüyor. Boboyus, Enderun'da büyük odanın planını çizmiştir. İçindeki odaları birden 20'ye kadar numaralamıştır ve 12 numaralı odayı da Şirvan olarak göstermiştir. İşte şehzadelerin Enderun'da okudukları oda burasıdır demiştir. 19. asırda Dolmabahçe Sarayı'nın yapılmasından sonra saray çocukları burada ders görmeye başlamıştır. 5. blokta yer alan Harem-i Humayun ve Hünkar Dairesi'nin alt katlarında hünkar hizmetinin görüldüğü odaların aynı zamanda padişah çocuklarının tahsil ve terbiyesi içinde kullanıldığı bilinmektedir. Kabul odasının altındaki odalar 90 ve 84 numaralı odalarla 83 numaralı koridorun lambrik kaplı olmasının bu bölüme üst katla münasebetinden dolayı hususi bir emniyet atfedildiği anlaşılıyor. Bugün ziyarete açık olan 110 numaralı oda Şehzadegan Mektebi olarak geçiyor Dolmabahçe Sarayı'nda. İçinde ahşap mobilyanın yanı sıra talimde kullanılan büyüklü küçüklü rahlelerin, kitap dolaplarının ve masaların bulunduğu görülüyor. Sultan Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan, Sultan Abdülmecid'in yatak odasının altındaki odayı şehzadelere ve kızı Fatma Sultan'a ders odası olarak hazırlattığını, hocaların burada ders verdiğini, hatta bazen kardeşler gürültü yaptığında büyük babanın yere vurarak onları uyardığını anlatmaktadır. Sultan Abdülhamid Yıldız Sarayı'nda oturmayı severdi. Çocukları da orada ders görürdü. Ayşe Sultan Yıldız Sarayı'nda sultanlarla şehzadelerin dershanelerinin ayrıldığını, kızların öğleye kadar küçük mabeyin odasında ders gördüklerini anlatmaktadır. Değerli dinleyiciler, padişah çocukları Edirne Sarayı, Yeni Saray yani Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı gibi padişahların oturdukları saraylarda, kendilerine tahsis edilen dairelerde hususi hocalardan ders görürlerdi. Şehzadeler 5-6 yaşına geldiklerinde derse başlarlardı. 17. asır sonuna kadar padişah babalarının bulunduğu yerde, bazen Edirne'de, bazen İstanbul'da ders görürlerdi. Bed'i besmele yani besmeleye başlama dersi, daha doğrusu derse başlama merasimi, padişahın halkla paylaştığı merasimlerden biriydi Osmanlı Devleti'nde. Merasimde, Bed-i Besmele merasiminde, Sadrazam, Şeyhülislam ve diğer yüksek rütbeli devlet ricali hazır bulunurdu. Ekseriye padişah da iştirak ederdi. Merasimden önce şehzadeye, tahsili esnasında lazım olacak rahle, cüz kesesi, elifba gibi mektep alet edevatı verilirdi. Merasimde Şeyhülislam çocuğa alfabenin harflerini, elifbanın harflerini okuturdu. Sonra dua ederdi ve şehzadeyi hocasına Hace-i Sultaniye teslim ederdi. Böylelikle merasim biterdi. Bed-i Besmele merasimlerinin ne zaman başladığını bilmek mümkün değil. Ama bunların çok eski tarihlerde başladığı bilinmektedir. Nitekim Sultan 4. Mehmet'in şehzadesi Şehzade Mustafa'nın Bed-i Besmele'si hakkında bilgi vardır. Bu merasim Şehzade Mustafa 6 yaşındayken 1669 yılında Padişah Mora Yenişehir'inde bulunurken yapılmıştır. Şehzade alayla oraya getirilmiş, babasının elini öpmüş, önceden hoca olarak tayin edilen Vani Mehmet Efendi besmele çektirip meşhur Rabbi Essir ve La Tuassir Rabbi Temmin Bil Hayır, yani ey Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla tamamla, hayra tamamla duasını okutmuştur. Ki o zaman bütün mektebe başlama merasimlerinde aynı merasim az çok herkes için yapılıyordu. Sonra Elif Bağ'ın ilk dört harfini, Elif, B, T, S, bunları okutup üç kere talebeye tekrar ettirdikten sonra ayağa kalkıp dua etmiş ve böylece derse başlama merasimi sona ermiştir. Sultan 4. Mehmet'in ikinci oğlu Şehzade Ahmet, ki sonradan Sultan 3. Ahmet adıyla padişah olmuştur, onun Bedi Besmele merasimi 1680 yılında İstavroz Bahçesi'nde yapılmıştır. İstavroz Bahçesi bugünkü Beylerbeyi Sarayı'nın olduğu yerdir. Burada çok büyük bir kalabalık önünde yapılmıştır. Darüssaade Ağası, yani harem ağalarının başı tarafından getirilmiştir şehzade buraya. Padişah hocası Feyzullah Efendi'ye teslim etmiştir. Feyzullah Efendi Şems-i Tebrizi soyundan gelen bir Şeyhülislam'dır. Bu merasimler aynı protokolle 1701 yılında Şehzade Mahmud, ki sonradan Sultan 1. Mahmud olmuştur, 1721'de Şehzade Mehmet, Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayezid için İncili Köşk'te yapılmıştır. 1727'de Şehzade Numan için, 1766'da da Şehzade Selim, yani sonraki istikbalin Sultan 3. Selim için yine aynı yerde İncili Köşk'te tekrarlanmıştır. Değerli dinleyiciler, Bed-i Besmele merasimlerinden en ihtişamlısı 1832 senesinde Sultan 2. Mahmud'un oğlu Şehzade Abdülmecid için, istikbalin Sultan Abdülmecid'i için İstanbul'un Anadolu yakasında İbrahim Ağa Çayırı'nda düzenlenmiştir ve 3 gün şenlik yapılmıştır. Bir ecnebi şahitin anlattığına göre, Alman seyyahın anlattığına göre, ilk günün sabahında İstanbul Boğazı Anadolu yakasına geçen binlerce kayıkla dolmuştur. Saat 10'da padişah ve genç şehzade iki büyük ve güzel saray kayığına binmişler. Bu yabancı Alman biçimi ve süsleriyle böylesine güzel başka kayık görmediğini söylüyor. Merasimin yapılacağı çayırla çoğu emniyeti sağlayan 24 bin asker için çadırlar kurulmuş. Mızraklı ve atlı topçuların teşkil ettiği süvari birliklerinin atlarıyla koşum takımlarının güzelliği ve ihtişamı, ayrıca piyadelerin sürat ve hareketliliği bu Alman seyyahın gözünden, dikkatinden kaçmamış. Alman seyyah seyredenlerin sayısının 150 bin civarında olduğunu söylüyor. 6 bin küçük talebe bulunduğundan bahsediyor. Raporuna merasime katılmak mecburiyetinde olan hususi mektep talebeleri için de çadırlar kurulduğunu, İstanbul'da 2000 civarında mektep olduğunu ekliyor. Sık topçu ateşi, Şeyhülislam'ın tahtın ayakları dibinde okuduğu duaları cevaplayan kalabalıktan yükselen sesler, elbiselerin rengarenk karmaşası, insanların yüzlerindeki sevinç, memnuniyet, Alman seyyahta tarifi güç bir tesir uyandırmıştır. Genç şehzadenin hocalarının eline teslimini sade ama ihtişamlı bir merasim olarak tarif ediyor. Sultan bir sayeban, bir gölgelik altında muhteşem tahtında oturmaktadır. Şeyhülislam, ulema ve saray hocaları tahtın sağındadır. Yüksek mevki ve mertebe sahipleri de tahtın solundadır. Paşalar ve amiraller tahtın önündedir. Genç şehzade huzura getirilir, babasının eteğini öper, sultanla Şeyhülislam arasına konmuş yastığa oturur. Kısa bir sessizlikten sonra Kur'an-ı Kerim okunur, daha sonra Şeyhülislam bir dua okur ve çocuklar aralarda amin diye bağırışırlar. Dua bitince şehzade ayağa kalkar, babasının elini öpüp eğilerek selam verdikten sonra çekilir. Şehzadenin çekilmesiyle merasimin resmi kısmı tamamlanmış olur. Askeri birliklere ve talebelere yemek dağıtılır ve ardından eğlenceler devam eder. Sultan 2. Mahmud'un küçük oğlu Şehzade Abdülaziz için, ki istikbalin Sultan Abdülaziz'idir, 1835'te Kağıthane'de tanzim ettiği Bed-i Besmele merasimi ve şenlikleri daha sönük geçmiştir. Çünkü Sultan Abdülmecid görünüşe göre veliaht idi. Sultan Abdülaziz'in şehzadesi Mahmud Celaleddin Efendi'nin Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinde muhafaza edilen hocalık takımının cüz kesesi siyah kadife üzerine dival işiyle çiçek suyu işlemelidir. Zarfın kapağında elmaslarla yazılmış maşallah okunuyor. Yazı bir taşla neticelendirilmiş. Sultan Mecid tahsiline verilen ehemmiyetin neticesinde bilgili, kültürlü, zarif ve modern bir devlet adamı olarak yetişmiştir. Kendisi de çocuklarının tahsiline, terbiyesine aynı itinayı göstermiştir. 1847'de kızları Refia ve Fatma Sultanların, oğulları Murat ve Abdülhamid Efendilerin, istikbalin Sultan 5. Murat ve Sultan 2. Abdülhamid'idir. Bunların Bed-i Besmele merasiminde hazır bulunmuştur. Hatta çocuklarına ilk besmeleyi kendisi çektirmiştir. Sultan Abdülmecid, annesi Bezmalen Valide Sultan'ın yaptırdığı Mektebi Marifi Adli, yani Valide Mektebi'nin açılış merasimine, kızı Fatma Sultan ile oğlu Şehzade Murat Efendi'yi de götürmüştür. Daha sonra çocuklarına mektebin müdürü Kemal Efendi'nin elini öptürmüştür ve bunları sizin terbiyenize veriyorum, diğer talebelerle aynı tutmanızı, bir tutmanızı rica ederim demiştir. Padişahın çocuklarını bu mektepte okutması isteği Kemal Efendi'yi şaşırtmıştır. Bunun üzerine okulun hocalarını saraya göndererek çocukların valide mektebi ayarında ders görmelerini temin etmiştir. Burada mühim olan değerli dinleyiciler, Sultan Abdülmecid'in çocuklarını halk mektebine gönderecek kadar mütevazı ve onlara diğer çocuklarla bir muamele edin diyecek kadar da adaletli olmasıdır. Değerli dinleyiciler, daha sonra Bed-i Besmele merasimleri artık halkla paylaşılan büyük açık hava şenlikleri olmaktan çıkmıştır. Saraylarda, kapalı mekanlarda yapılan sade merasimlere dönüşmüştür. Nitekim artık Osmanlı Sarayı da eski ihtişamlı saraylar gibi değildir protokolü ve teşkilatı itibariyle. Şehzade Reşat, Şehzade Kemalettin ve Şehzade Burhanettin Efendilerin Bed-i Besmele merasimi 1857'de Beşiktaş Sarayı'nda, Sultan Abdülmecid'in 5 şehzadesinin merasimi de 1858 yılında Çırağan Sarayı'nda yapılmıştır. Değerli dinleyiciler, şehzadeler mektebe başladıktan sonra aldıkları dini tahsilde ilk önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirlerdi. Sonra Kur'an-ı Kerim'i hatmederler, yani baştan sonra okurlar ve okudukları Kur'an-ı Kerim'in hatim duası, bitirme duası yapılırdı. Padişahlar, şehzadelerinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine çok ehemmiyet verirlerdi. Fatih Sultan Mehmed'in çocukken yaramaz olduğunu, kendisine tayin edilen hocaları beğenmediği için sık sık değiştirdiğini biliyoruz. Nitekim babası Sultan II. Murat, Fatih Sultan Mehmed'in, Şehzade Mehmet diyelim, Manisa'da sancakta bulunduğu sırada Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu ama henüz hatim indirmediğini öğrenip çok üzülmüştür. Bunun üzerine zamanın büyük alimi Molla Gürani'yi şehzadeye Kur'an-ı Kerim talim etmekle vazifelendirmiştir. Ve gereğinde şehzadeye karşı kullanmak üzere yanına bir değnek almasını söylemiştir. Rivayete göre hoca şehzadesiyle ilk karşılaşmasında talebesiyle, şehzade talebesiyle ilk karşılaşmasında değneğini çıkarmıştır, ortaya koymuştur. Genç şehzade bu nedir diye sormuş, hoca da babasının verdiğini söylemiş. Şehzade bu söze gülünce hoca değnekle onun koluna vurmuştur. Hocanın kendinden emin hali, büyüklüğü ve cesareti şehzadeyi kendine getirmiş olmalıdır ki başka söz söylemeden okumaya başlamıştır. Bu hadiseden kısa bir müddet sonra Şehzade Mehmet Kur'an-ı Kerim'i hatmedince babası Sultan II. Murat büyük bir saadet duymuştur ve hatim duasının büyük bir merasimle yapılmasını istemiştir. İşte şehzadelerin hatim duası merasiminin bu şekilde yerleşmiş olduğu rivayet edilir. Değerli dinleyiciler, umumiyetle sarayda yapılan ancak halka açık olmayan hatim duası merasimlerinden bilebildiğimiz en erken olanı 1717 senesinde Sultan 3. Ahmet'in büyük şehzadesi Şehzade Süleyman için tanzim edilmiş olanıdır. Merasim, sarayın Haliç'te tersane bahçesi denilen Hırkayı Şerif odasında yapılmıştır. Bedi Besmele merasiminde olduğu gibi Şeyhülislam Efendi ve vezirler davet edilmiştir. Onların huzurunda Şehzadenin hocası Hace-i Sultani, İmam-ı Sultani, Arapzade Abdurrahman Efendi'ye bir samur kürkle hediyeler verilmiştir. Sultan Abdülmecid'in 2 Ağustos 1833'teki hatim duasını anlatan bir vesika vardır. Büyük camilerin imam ve hatipleri, tamiri tamamlanan İstavros Sarayı'nda yani Beylerbeyi Sarayı'nda toplanmışlardır. Huzur-u Humayun'da birer ayet-i kerime okumuşlardır. Sonra Hacı-i Sultani Zeynel Abidin Efendi ile Şehzade karşı karşıya oturmuşlardır. Ortaya bir rahle ve minder konmuştur. Yüksek sesle Kur'an-ı Kerim'in son 3 ayeti okunmuş. Ondan sonra hatim duası yapılmış, okunmuş. Duadan sonra imamlara 100'er kuruş ihsan edilip şerbet ikram edilmiştir. Değerli dinleyiciler, sarayın son hanım hocası Safiye Ünü var. Hatıralarını kaleme almıştır. Orada sarayda tertiplenen son hatim duası merasimini anlatıyor. Bu merasim ananevi tahsilin modern ananevi tahsilden modern tahsile geçişi göstermesi ve merasimi birinci elden ve tertipleyicisi tarafından teferruatıyla anlatılması bakımından ehemmiyetli. Safiye Hanım 1915-1923 yılları arasında saraya alınmış, diplomalı ve kadrolu bir hanım hocadır. Talebeleri Mehmet Reşat, Sultan Mehmet Reşat'ın şehzadesi Ziyaeddin Efendi'den olan torunları Dürriye ve Rukiye Hanım sultanlarla Şehzade Nazım Efendi'dir. Çocukların annesi Ünsiyar Hanım Efendi, çocukların tahsili için diplomalı bir hoca istemiştir. Şehzade, padişah Sultan Reşat'ın iznini almış ve arzuya uygun bir hoca bulunmuştur. Safiye Ünüvar'ın eniştesi Hünkar İmamı'ydı. Bu vesileyle saraya girmiştir. Burada hem annenin hem de Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin çocuklarının diplomalı hocadan iyi bir tahsil almaları için çaba sarf etmeleri mühim. Sultanlar 3 ay içinde Kur'an-ı Kerim'i hatmetmişlerdir. Küçük Şehzade ise henüz okumaya başlamıştır. Safiye Hanım, Şehzadelerin annesi, sultanların annesi Ünsiyar Hanım'a sultanlar için bir hatim duası yapılmasını teklif etmiştir. O da kabul etmiştir. Muallime, Dürriye Sultan'a bayrak mevzulu bir metin vermiştir. Rukiye Sultan'a da bayrak şiirini ezberletmiştir. Ünsiyar Hanım da davetlilerle ve ikramla alakadar olacaktır. Merasim küçük mabende yapılacaktır. Salon altın yaldızlı kafeslerle ikiye ayrılmıştır. Erkekler tarafında ortaya bir rahle konmuştur. Üzerine sırma işlemeli bir örtü örtülmüştür. Rahlenin bir tarafına sultanlar için altın işlemeli, sırma işlemeli iki minder konmuştur. Karşı tarafa da şehzadelerin oturması için kadife, atlas ve kıymetli kumaşlardan dikilmiş minderler yerleştirilmiştir. Merasimi seyredecek mabeyn erkanı da burada yer almıştır. Kafesin arka tarafı kadınlara ayrılmıştır. Ön sıraya altın yaldızlı koltuklar, sandalyeler, ikinci sıradan itibaren de minderler yerleştirilmiştir. Evvela kadın efendiler, sultanlar, sonra da sırasıyla davetli saray halkı yerlerini almışlardır. Bu hazırlıklardan sonra muallime Safiye Hanım, sultanların başlarında Bursa kumaşından başörtüsü ve üzerlerinde kıymetli birer taç ve altın sırmalı elbiseleriyle en sonra geldiklerini söylüyor. Çocuklara evvelce Kur'an-ı Kerim dersi veren Mustafa Efendi, sultanların karşısındaki mindere oturarak 3 defa İhlas suresini ve Fatiha'yı okuyor. Herkes arada tekbir getiriyor. Hoca Efendi daha sonra hatim duasını okuyor ve şerbetler dağıtılıyor. Merasimin bundan sonraki kısmında önce Dürriye Sultan eline önceden hazırlanan bayrağı alarak ezberlediği metni okuyor. Sonra da Rukiye Sultan ezberlediği bayrak şiirini söylüyor. Misafirler çok beğeniyorlar. Onları alkışlıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorlar ve değerli hediyeler veriyorlar, mücevherler takıyorlar. Padişah Sultan Reşat o sıralar yeni mesane ameliyatı olduğu için bu merasime katılamıyor. ama çocukları huzuruna çağırtıyor. Sultanların ezberlerini dinliyor. Çok mütehassıs ve memnun oluyor. Memnuniyetini hem çocuklara hem de hoca hanıma hediyeler göndererek ifade ediyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Sarayı'nda padişahlar şehzadelikleri zamanında ders gördükleri hocalarını padişah olduktan sonra hünkâr hocalığına tayin ederlerdi ve ona yüksek bir ilmiye rütbesi verirlerdi. Fatih Sultan Mehmet'in hazırlattığı Kanunname-i Âli Osman'da padişah hocalarının statüsü belirtilmiştir. Şeyhülislam'la aynı derecede ve sadrazam dışındaki vezirlerin de üstünde oldukları gösterilmiştir. Bayram tebriklerinde, muayede merasimlerinde padişahın hocasına ayağa kalkacağı belirtilmiştir. Ama şehzade hocalarının ayağa kalkması padişahın kanun değildi. Bununla beraber Sultan 3. Murad'ın şehzadesinin hocası Nevi Efendi hürmeten ayağa kalktığını kaynaklarda okumuşuz ve bu da hocalara verilen ehemmiyeti gösteriyor. Orhan Bey zamanında Lala Şahin Paşa'nın Bursa'da açtığı ilk medreseye ve onu takip eden medreselere bakarak padişahın oğlu Murat Bey'in iyi bir tahsilden geçmiş olduğunu söylemek mümkün. Yıldırım Sultan Bayezid'in şehzadeliğinde Amasya'daki sancağında bezm denilen meclisler kurulmuştur. Bu meclislerde tasavvuf, edebiyat ve çeşitli ilimler üzerine konuşulmuş, şiirler okunmuştur. Çelebi Sultan Mehmet'e kadar padişahların şehzadelik zamanlarındaki hocaları ve tahsilleri hakkında bilgi yoktur. Çelebi Sultan Mehmet Amasya Sancak Bey iken hocası Sofi Bayezid idi ve onun hükümdar olması için çok uğraştı. Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan 2. Murad'ın çocukluğu Amasya'da geçti. 6 yaşındayken Bursa'ya geldi. Tasavvuf, ilim ve sanata düşkün bir kişiydi. Şairliği ve hattatlığı vardı. Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğunda Batı kültürüyle tanıştığı, padişahlığında da bunu ileri götürdüğünü biliyoruz. Şehzadeliğinde ananevi sistem içinde din, saray terbiyesi ve diğer dersleri hocaları Halepli Siracüddin Mehmet Efendi, İbni Temcid, Mevlana Ayaz ve Şemseddin Molla Gürani'den aldıklarını biliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi Molla Gürani şehzadeliğinde şehzadeyi Kur'an-ı Kerim okutmuştu. Padişahlığında da hocalığa devam etmiştir. Bu zaman zarfında padişahın pek çok başka hocası da olmuştur. Fatih'in çok hareketli huyuna bağlamak mümkün bunu ama aslında Fatih'in farklı bilgiler öğrenmek isteğinden de kaynaklanmış olabilir. Onun milletler arası kimliği henüz bir çocukken tuttuğu karalama defterinden anlaşılmaktadır. Sayfalarda Osmanlıca ve Grekçe harfler, manasız yazılar, tuğra çalışmaları, hayvan çizimleri, Rumi, Hatayi çizimleri vardır. 4 tuğra çalışması yapmış padişah defterinde ki bu defter bugün elimizdedir. 2 tanesi yarımdır. Tuğraların altında Grek harfleri bulunmaktadır. 4 sakalsız portre çizmiştir. Biri muhtemelen sarayda görevli bir harem ağasıdır. Müslüman olmayan saray çalışanlarını gösteren çizimler de vardır. Bunlar Batı stili çizimlere alışık bir saray memuru veya yabancı bir müşavir tarafından da çizilmiş olması mümkündür. Fırça ve kamış kalem kullanılarak siyah mürekkeple yapılmıştır. Bunlardan başka at, baykuş, leylek, balık gibi hayvanları da çok aslına uygun şekilde çizmiştir Fatih Sultan Mehmet. Kendi şehzadelerine de iyi bir tahsil vermiştir. Torunlarının tahsiliyle de alakadar olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelerinden Karaman Valisi Şehzade Mustafa hem alimdi hem şairdi. Cem Sultan'ın da güzel şiirleri vardı. Cem Sultan'ın tahsili Edirne Sarayı'nda henüz küçük bir çocukken aldığı Arapça ve Farsça dersleriyle başlar. 10 yaşındayken Kastamonu Sancakbeyliğine tayin olduğunda gazel yazdığı rivayet ediliyor. Türkçe ve Arapça divanı vardır. Türkçe divanını babası adına tertip etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Bayezid hikmet ve kozmografyayla fizikle çok ilgilenmiştir. Hattattır, şairdir. Adli mahlasıyla Türkçe ve Farsça şiirler yazmıştır. Şehzadeliği ve padişahlığı zamanında hocaları Amasyalı Kasım ve Molla Selahattin bir de hat hocası Şeyh Hamdullah idi. Sultan 2. Bayezid'in şehzadelerinden Korkut bilhassa bir alim olarak dikkat çekmiştir. Babası Sultan II. Bayezid'in Amasya'daki sancağında kalırken almıştır ilk tahsilini. Sarayın kültür seviyesi yüksek çevresi şehzadenin entelektüel yapısını teşkil etmiştir. Sultan II. Bayezid'in imamı olan Çorumlu Alaaddin Ali Efendi kadı ve hoca olarak Sultan II. Bayezid'e hizmet etmiştir. Ama Antalya valisiyken Manisa'ya gitme isteği reddedilince Şehzade Korkut'un babasıyla arası açılmıştı. Babası onun tesirini gidermek için kendi adına nasihat vermek üzere işte bu Alaaddin Ali Efendi'yi Antalya'ya göndermiştir. Mesele çözülmedi. Şehzade Mısır'a gitti. Yine bu İmam Ali Efendi arabuluculuk yaptı. Sultan II. Bayezid da Arapça Taftazani'nin Şerhül Akaid isimli eserini Molla Selahaddin okutmuştur. Bu eser daha sonra Şehzade Korkut'u da tesir etmiştir. Şehzade Korkut 1480'de İstanbul'a büyük babası Fatih Sultan Mehmet'in sarayına geldiğinde Molla Seyit İbrahim Efendi ona tasavvuf dersi vermiştir. Büyük babası Fatih Sultan Mehmet de torununun tahsiline çok emniyet vermiştir. Şehzade Korkut 16. asırda yetişmiş alim ve şairlerin en içinde en yükseklerinden birisi olarak gösterilmektedir. Ahlak ve siyasete dair Arapça eserleri vardır Şehzade Korkut'un. Hariri şiir de yazmış, Harimi mahlasını kullanmıştır. Korkut Divanı vardır. Davetün Nefsi Taliha adlı bir kitabı vardır. Fetva-i Muhit adlı fetvaları vardır. Hadiste ve fıkıhta kudretli bir otoritedir. Manisa Kalesi'nde bulunan yüzlerce ciltli kütüphanesini vefatından sonra Yavuz Sultan Selim Han Topkapı Sarayı'na getirtmiştir. Yavuz Sultan Selim'in de çok okuyan, Farsça divanı bulunan, ok ve yay yapımcılığına meraklı bir sultan olduğunu biliyoruz. Saray tahsili terbiyesi almış, Arapça Farsça öğrenmiştir. Sefere çıkarken yanında sandık dolusu kitap götürürdü. Şehzadeliğinde ve padişahlığında en sevdiği hocası Kastamonulu Halimi Çelebi olmuştur. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman, babasının sancak beyliği sırasında Trabzon'da doğmuştu. Şark kültürü ve İslami ilimleri öğrenmişti. Şehzadeliğinden itibaren hocası Dadaylı Hayrettin Efendi olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman ta şehzadeliğinde hüsnü hat güzel yazı öğrenmişti. Yavuz Sultan Selim Maveraün Nehir'den İstanbul'a getirdiği talik ustası Ali Muzaffer vardı. Hattat ondan talik yazısı öğrenmişti. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştı. Bir de divan tertip etmişti. Sultan II. Selim, Sultan III. Murat bunlar da esaslı bir saray tahsili aldılar. Sultan II. Selim hem şehzadeliğinde hem padişahlığında bir gibi Ataullah Efendi'den ders aldı. Şemsi Çelebi de hocalarından birisidir. Hocası Şemsi Çelebi zamanın meşhur şairlerinden Ayşe Hubbi Hanım'la evliydi. Hocası ölünce Ayşe Hubbi saraya girmiştir. Sultan II. Selim'in haremine girmiştir. Ve Sultan 3. Murat zamanında da bu haremde yaşamıştır. Sultan 3. Murad'ın hocası Tacü Tevarih sahibi meşhur tarihçi Hoca Saadettin Efendi olmuştur. En uzun tahsil gören şehzade Sultan 3. Mehmet'tir. Sultan 3. Mehmet Manisa'da doğmuştur ve ilk tahsilini burada hocası Cafer Efendi'den almıştır. Babası padişah olunca İstanbul'a gelmiştir. Tahsiline burada devam etmiştir. Sancağa çıktığında 17 yaşında yanında hocası Nasuh Efendi ve lalası Mehmet Paşa vardı. Sancak Beyliği sırasında da siyaset, protokol, din, edebiyat gibi mevzularda kendisini yetiştirmiştir. Sultan 1. Ahmet de böyle sarayda yetişmiş ve hocasından habersiz hiçbir iş yapmamasıyla tanınmış. O kadar dindar bir padişahtı ki sarığına Hazreti Muhammed'in ayağı biçiminde bir sorguç takacak kadar dindardı. Oğlu Genç Osman diye bilinen Sultan II. Osman'ın da şehzade hocası Ömer Efendi'ydi. O da Farisi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Arapça, Farsçayı çok iyi bildiği gibi Yunanca ve İtalyanca'yı da öğrenmiş. Tarih ve coğrafya okumuş. Çok kültürlü bir gençti. Bunları 14 yaşında yapmıştı. Zaten 14 yaşında padişah olmuş, 18 yaşında tahtını kaybetmiştir. Thank you. Değerli dinleyiciler, bundan sonra Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar bütün şehzadeler sarayda zamanın büyük alimlerinden ciddi bir şekilde ders gördüler. Bu derslerin ağırlığını dini dersler teşkil etmekle beraber siyaset, protokol, edebiyat, ahlak, kozmografya, astronomi ve buna benzer matematik, hendese gibi dersler de aldılar. Padişahlar için de astronomiye, kozmografiye, matematiğe ilgi duyanlar olmuştu. Mesela Sultan 3. Mustafa astronomiye çok ehemmiyet veren bir hükümdardı. Bunun yanı sıra değerli dinleyiciler, şehzadeler hattatlıkta ve başka sanatlarda da bir hayli önde gelen şahıslar olmuşlardır. Hemen hepsi Arapça, Farsça, Türkçe şiirler söylemişler. Bir kısmı divan tertip etmiştir. Yine hemen hepsi birkaç yabancı dili Türkçeden başka öğrenmişler ve zamanın alimlerine fark atacak seviyeye gelmişlerdir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.